Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda İnfak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan, bir tek tanenin örneği gibidir. Allah, dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah, ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehlibeytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Bahman 1402, Hicri Kameri 8 Şaban 1445 ve Miladi Takvimle 18 Şubat 2024 Pazar. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Feriver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından Sayın Rahmetullah Şerefi ile Siyonist rejimin refaha saldırması konusunda yapılan röportaj, Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Birin Birle Eşit Olmadığı Nokta ve dinleyicilerle baş başayı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Savunma Bakanı Arman ve Azerakş füze sistemlerinin hedefleri mümkün olan en kısa sürede imha ettiğini belirtti. Tuğyaral Heyderi, sınırların kapatılmasında karar bizimdir dedi. Hücudül İslam Mesbahi Mukaddam, 86. filonun dünyayı dolaşma misyonunun önleyici bir eylem olduğunu söyledi. Uluslararası Adalet Divanı işgal rejimine acil çağrıda bulundu. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin 3 üssüne yeni roket saldırısı düzenledi. Ve Siyonist esirlerin serbest bırakılması için Tel Aviv'de geniş gösteriler düzenlendi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma ve Silahlı Kuvvetlere Destek Bakanı Arman ve Azerakş füze sistemlerinin hedefleri en kısa sürede ve mesafeden takip edip yok edebildiğini belirtti. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Savunma Bakanlığı tarafından üretilen ve Arman adlı uzun menzilli ve Azerakş adlı kısa menzilli hava savunma sistemleri dün İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin katılımıyla düzenlenen törenle tanıtıldı. Tuğgeneral Aştiyani bu törende yaptığı konuşmada Savunma Bakanlığı ülkenin savunma kabiliyeti ve söz verdiğimiz başarıların devamı doğrultusunda tüm çalışmalarını silahlı kuvvetlerin savunma sahası, teçhizat ve silah desteği ihtiyaçlarının sağlanmasına yoğunlaştırdığı ifadelerini kullandı. Tuğgeneral Aştiyani konuşmasının devamında şehit Arman Aliverdi'nin anısına yapılan Arman savunma sistemi 180 kilometre mesafedeki hedefleri tespit edip 120 kilometre mesafeden onlarla angaje olabilen tam anlamıyla orta menzilli ve yüksek irtifalı taktik sistemidir. Bu sistem çok hızlı olup 3 dakikadan daha kısa sürede operasyona hazır hale gelip ülkenin semasını savunmak için güvenilir bir koruma sağlar. Ülkenin hayati ve önemli hassas merkezlerinin drone ve mikro kuş tehditlerine karşı korunmasına yönelik bir diğer başarı ise kısa menzilli her türlü araca monte edilebilen ve gece gündüz operasyon yapabilen Azerakş sistemi olduğunu belirten Aştiyani, gelişmiş bir 3 boyutlu radar sistemi kullanıyor ve optik arama yapmada çok hızlıdır. Ayrıca şehit mecit sistemi gibi hedefleri mümkün olan en kısa sürede yok edebiliyor dedi.
İran ordusunun kara kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Kemars Heydari, komşulara saygı duyulduğunu ancak Afganistan sınırının kapatılmasının İran İslam Cumhuriyeti'ne ait bir karar olduğunu, başkalarının İran'a dikte etme hakkına sahip olmadığını söyledi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre ordu kara kuvvetleri, türbe savunucusu şehit, gazi ve mücadeleci aileleri için düzenlenen ilk anma töreninde konuşan Tuğgeneral Kümar Seyderi, gazetecilere hitaben Taliban sözcüsünün son açıklamaları hakkında şunları söyledi. Biz her zaman iyi komşuluğa saygı gösterdik ve İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman komşu ülkelerin topraklarını tehdit etme, ihlal etme, saldırı ve ele geçirme niyetinde olmadı. Tuğgeneral Heyderi şunları kaydetti. İslam Cumhuriyeti'nin stratejisinde komşu ülkelerin işgali ve istilası diye bir şey yoktur. Ancak sürdürülebilir güvenliğin sağlanması silahlı kuvvetlerin omuzlarında olan bir görevdir ve bu sürdürülebilir güvenlik kimi zaman İHA ya da kameralarla, kimi zaman ise fiziki varlıkla ve sınırların kapatılmasıyla yapılmaktadır. Dolayısıyla başkaları bize sınırlarımız içerisinde ne yapmamız gerektiğini dikte edemez. İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı şunları da ekledi. Sınırlarımızı kapatmak istiyoruz ve buna da hazırız. Bu komşu ülkelere haksızlık etmek anlamında değil. Çünkü tüm ülkelerde sınırları kendi yetkileri ve planları ile kapatmaları yaygındır ve bunu neden bizim sınırımıza yakın yaptınız diye kimse itiraz edemez.
Nizamın maslahatını belirleme konsey üyesi Hüccetül İslam Misbahi Mukaddem, 86. filonun dünyayı dolaşma misyonunun önleyici bir hareket olduğunu söyleyerek, 86. filonun dünya turu gibi misyonlar tekrarlanmalı, İran İslam Cumhuriyeti adına denizde noktaların tespiti gerçekleşmeli ki ülkemiz de bu avantajlardan yararlanabilsin açıklamasında bulundu. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüccetül İslam Gulam Rıza Misbahi Mukaddem dün sabah ordunun 86. donanma grubunun boyutlarını ve başarılarını anlatan ulusal konferansta şunlar söyledi. Denizin kapasitesi çok yüksek ve yeryüzünün 1/4'ünün sularla kaplı olduğunu düşünürsek bu alanda var olmamız ve kaynaklarını değerlendirmemiz gerekiyor. Nizamın maslahatını belirleme konseyinin üyesi denizlerin büyük kısmının serbest denizlerden oluştuğunu ifade ederek şunları kaydetti. Bu da herkesin kullanmasını mümkün kılmaktadır. Geçmiş yıllarda ve yüzyıllarda Batılılar bu alana hakim olmuş ve kaynaklarından faydalanmışlardır. 86. filonun dünyayı dolaşma misyonu tekrarlanması gereken öncü bir hareket olup, ülkemizin bu faydadan yararlanabilmesi için denizde bazı noktaların İran İslam Cumhuriyeti adına kurulması gerekmektedir. Misbah-ı Mukaddem denizle ilgili Kur'an-ı Kerim'in Câsiye suresinin 12. ayetine işaretle şunlar söyledi. Allah içinde gemilerin emriyle akıp gitmesi, onun lütfunu aramanız ve şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize verendir. Dolayısıyla Kur'an'a göre deniz kaynaklarından yararlanmaya yönelmeliyiz ve İran İslam Cumhuriyeti donanmasının bu güçlü hamlesi şerefli İslami İran milletinin bu zengin ve değerli deniz kaynaklarından faydalanması yönünde büyük bir adımdır.
İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, Irak ile sağlanan gaz ihracatı anlaşması hakkında bilgi verdi. Irak ile sağlanan gaz ihracatı anlaşması hakkında bilgi veren İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Ali Sadık, iki ülke arasında yapılan anlaşmaya göre Irak'a günde 40 ila 50 milyon metreküp doğal gaz ihraç edilecek dedi. Ali Sadık, önümüzdeki yaz sezonunda Irak'a gaz ihracatının artmasını istiyoruz ifadesini kullandı. Irak, ülke genelindeki elektrik santrallerini beslemek için İran'dan gaz ithal ediyor. Washington hükümeti, Irak'a İran ile doğrudan komşu olması ve enerjide dışa bağımlı olması nedeniyle kısmi muafiyet getirmiştir.
Uluslararası Adalet Divanı, Gazze şeridinde durumun çok vahim olduğunu, İsrail'in geçici tedbirleri derhal ve etkin şekilde uygulaması gerektiğini söyledi. İsrail'in Refah'a saldırı planı nedeniyle Güney Afrika'nın talep ettiği yeni tedbirlere ilişkin kararını açıklayan Uluslararası Adalet Divanı 26 Ocak 2024'te hükmettiği 6 tedbir kararın Refah da dahil olmak üzere Gazze şeridinin tamamında geçerli olduğunu belirterek ihtiyati tedbirlerin derhal ve etkili bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti. Gazze şeridinde ve özellikle de Refah'ta yaşanan son gelişmeleri çok vahim olarak nitelendiren Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili yaptığı hali hazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur şeklindeki uyarısını hatırlattı. Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Ocak 2024'te hükmettiği ihtiyati tedbir kararlarının Refah dahil Gazze şeridinin tamamında geçerli olduğu vurgulanan açıklamada ilave tedbirlere gerek görülmediği bildirildi.
İntifada ve Kudüs Karargahı Başkanı General Ramazan Şerif, Aksa Tufanı operasyonunun sonuçlarına ve kazanımlarına değinerek, Siyonist rejim hem askeri hem güvenlik cephesinde hem de medya cephesinde başarısızlığa uğradı ve bugün savaşın asıl kaybedeni de odur açıklamasında bulundu. Mehrhabar Ajansı'nın bildirdiğine göre General Ramazan Şerif, Direniş Cephesi'nin mutlak zaferini ve Siyonist rejim ile destekçilerinin son 4 ayda telafisi mümkün olmayan yenilgisini değinerek şunları söyledi. Siyonist rejimin Gazze'deki eşitsiz ve asimetrik savaşta işlediği cinayetler, dünyadaki tüm ülke ve milletlerde nefret uyandıracak kadar büyüktü ve Siyonist rejimin doğasına ilişkin bu düzeydeki nefret ve kamuoyu farkındalığı bu rejimin destekçileri için büyük bir yenilgiydi. Çünkü gaspçı İsrail rejimini aklamaya çalışan ve dünya halklarının direnişe destek vermesini engellemeye çalışan medya imparatorluklarının propagandalarını etkisiz hale getirmeyi başardı. Aksa Tufanı operasyonun sonuçlarına ve kazanımlarına değinen General Şerif şunları söyledi. Siyonist rejim hem askeri hem güvenlik cephesinde hem de medya cephesinde başarısızlığa uğradı ve bugün savaşın asıl kaybedeni oldu. Çünkü hem dünya kamuoyunda hem de uluslararası mahkemelerde şiddetle kınanmış ve Siyonist rejimin son 70 yılda ne gibi cinayetler işlediği dünya kamuoyuna netleşmiştir. General Şerif, Siyonist rejimin Refah bölgesine bir saldırıda bulunacağı söylentileri işaretle şunları söyledi. Refah saldırısı konusu gündeme getirildiği günden itibaren kamuoyu ve dünya ülkeleri buna sert tepki gösterdi ve dünya halkları arasında Filistin'e destek için yeni bir ayaklanma yaşandı. Dolayısıyla Refah'a yönelik saldırı bu rejime herhangi bir kazanım getirmeyecek ve sahadaki koşulları daha da zorlaştıracaktır.
Lübnan Hizbullah Hareketi işgal altındaki topraklarda Siyonist rejimin 3 üssünü hedef aldı. İran Press'in haberine göre Lübnan Hizbullah Hareketi yayınladığı bildiride şunları duyurdu. Siyonist rejimin Roysat el-Elm üssü işgal altındaki Şeb'a tarlalarında El-Samağı üssü ve Siyonist rejimin askerlerinin El-Zahira üssü bölgesindeki toplanma noktaları doğrudan füze saldırılarıyla hedef alındı. Bu bildirinin devamında şunlar belirtiliyor. Lübnan İslami Direniş Mücahitleri Falak 1 füzesiyle Siyonist rejimin Barint kışlasını hedef aldı. Lübnan İslami Direnişi Gazze şeridindeki dirençli Filistin milletini ve cesur direnişi desteklemek doğrultusunda ve Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyindeki bölgelere tekrarlanan saldırılarına tepki olarak Lübnan sınırlarında ve işgal altındaki bölgelerde Siyonist rejimin üslerine ve askeri toplanma noktalarına yönelik operasyonlar yürütüyor.
Cumartesi gecesi Gazze şeridinin merkezi ve güneyindeki bölgelerin bombalanması sonucu en az 10 kişi şehit oldu. Gazze'deki El Alem muhabirinin haberine göre Gazze'nin merkezinde bulunan Deir el-Balah kentinde bir apartmanın bombalanması sonucu 3 Filistinli şehit oldu. Habere göre Gazze'nin güneyinde çok sayıda Filistinli mültecinin sığındığı Refah'ın kuzeyindeki bir tarım arazisinin bombalanması sonucu 3'ü çocuk, 1'i kadın, 7 Filistinli şehit oldu. Siyonist rejim savaş uçakları Refah kentindeki Yabna kampını da bombaladı. Daha önce Filistinli kaynaklar İsrail ordusunun Gazze şeridinin güneyi ve merkezine cumartesi günü düzenlediği saldırılarda 66 Filistinlinin öldürüldüğünü, onlarca Filistinlinin de yaralandığını bildirmişti.
Binlerce kişi cumartesi gecesi Tel Aviv'de Gazze'deki Siyonist esirlerin serbest bırakılması talebiyle bir gösteri düzenledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre binlerce kişi Gazze'deki Siyonist esirlerin serbest bırakılması ve seçimlerin yapılması için derhal bir anlaşma imzalanması talebiyle Tel Aviv'in Kabulan Caddesi'nde protesto düzenledi. Protestocular ayrıca Siyonist kabine ve bu rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhine de sloganlar attı. Bu gösteri Siyonist rejimin haber kaynaklarının geçen çarşamba gecesi İsrailli esir ailelerinin Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Tel Aviv'deki konutu önünde toplanmaya devam ettiği yönündeki haberlerin gündemde olduğu bir ortamda yaşandı. Protestocular Tel Aviv'in Karya bölgesinde gösteri yaparak Siyonist rejimin esirlerinin serbest bırakılmasını isteyip Siyonist rejim ile Hamas arasında esir takası yapılmamasını kınayan pankartlar taşıyorlardı.
İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ordusunun uluslararası yasalara uyması gerektiğini vurgulayarak, G7 Dışişleri Bakanlarının İsrail'in Refah'a olası bir saldırısının sonuçlarından derin kaygı duyduğunu söyledi. Cumartesi gecesi Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda G7 grubundaki mevkitaşlarıyla bir araya gelen İtalya Dışişleri Bakanı, iki devletli çözümün İsrail ile Hamas arasındaki anlaşmazlığın çözümünün anahtarı olduğunu belirterek, "Biz bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz ve bunun gerçekleşmesi süreci Gazze'de ateşkesin sağlanmasıyla başlamalıdır," dedi.
Avrupa Komisyonu İstatistik Merkezi 2023 yılında Avrupa'ya 92 milyon avro değerinde İran fıstığı ihracatı yapıldığını duyurdu. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Almanya 2023 yılında İran fıstığının Avrupa'daki en önemli müşterisi oldu.
Ve İran milli plaj futbol takımı Arjantin'i yenerek Dünya Kupası'nda eleme aşamasına geçmeyi başardı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Refah bölgesine saldırılarına ilişkin bu soykırıma sessiz kalmanın vebali de hesabı da çok büyük dedi. Türk medyasına göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı sevgili dinleyicilerimiz. Öte yandan bundan önce de Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Siyonist rejimin Gazze Refah'taki eylemleriyle ilgili olarak uluslararası hukuk ve insani hukuk açısından suç teşkil ediyor, bir an önce durması lazım demişti. Buna paralel olarak bölgede çeşitli tepkiler ve açıklamalar geliyor, özellikle İsrail rejiminin sürdürülen bu cinayetlerine ilişkin. Geçtiğimiz gün bir iki gün önceydi Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'tan bir açıklama geldi ve Siyonist rejimin bölgede işlediği cinayetlerden Amerika'yı sorumlu tuttu değerli dinleyiciler. Hatta Amerika olmasa Siyonist İsrail rejimi bu saldırılarını ve savaşı durdurmak zorunda kalır şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi bölgemiz Gazze ile ilgili böyle hararetli haberleri ve gündemleri kendisine görmektedir. Biz de bugünkü sohbetimizde bu gündemle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bugünkü röportajımızda bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Kısaca girişte ifade ettiğim üzere Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de işlediği cinayetlerle ilgili çeşitli tepkiler ve açıklamalar gündeme yansımaktadır. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Özellikle bölge ülkelerimiz, komşu ülkelerden bu konuyla ilgili açıklamalar ve tepkiler yansıyor gündeme. Ve şimdi son olarak Refah bölgesiyle ilgili yani küresel anlamda da bir tepki var aslında. Şöyle de söyleyebiliriz. Ancak Siz de çok iyi biliyorsunuz, Amerika'nın Siyonist İsrail rejimi olan desteği devam ediyor ve burada da yine İsrail rejimi biraz daha cesaret alarak saldırılarını sürdürmektedir. Özellikle son durağı Refah olmak üzere. Bu Refah bölgesiyle ilgili tartışmaları ve gündemi nasıl değerlendirirsiniz Sayın Şerif?
Refah bölgesi adımızda olsa o yerdi ki Siyonistler ilk Gazze'ye varid olanda Filistinlilerin Gazze'nin şumalından Refah'a köçmelerini istedi. Onları gecəgündüz bombaladı ve hem oradan ve hem Gazze'nin merkezinden bir çox sayda Gazze sakini Refah'a köçdüler. Refah Gazze'nin cunubunda aslında Sina çöl Misr'le olan sərhəddin kənarındadır, yaxınlığındadır. Və indi ora bir çox sayda, yani demək olar ki, bəlkə Gazze'de yaşayan 2 milyon insanla yarısından çoxu orada sakindilər o bölgədə. Orada qədimi bir yaşayış bölgəsidir. İndi Siyonistlər Gazze'nin şumalın, Gazze'nin mərkəzin hər ikisini bombalayıblar, orada bir çox insan öldürüblər. İndi burada sığınan və özləri ora qovaladıqları, sevk etdikləri insanları bombalayırlar gecə gündüz və ən çox da ölənlər orada çocuklar və ən çox tapdalanan həstanalardır və çox yani utanmazlıqca, şərimsizcə deyirlər ki, xəstəxanadalarda biz orada teröristləri arayırız. Hər halda bu cinayət indi bir başqa böyük tapıb və o səbəb olubdur ki, orada çox həssasiyyət yaransın. Buna görə ki, Qəzza zolağı bir 10 kilometr eni, 40 kilometr hududunda uzunudur bir yerdə. Bir böyük insan kütləsi yaşayır. İndi onun bir çoxu gəlib yığışıb Rafaha və səhvinistlər Rafaha saldırırlar. Saldırma da bu cür 4 əsgərlər gedə, səbək küçə orada müharibə eləyələr. Bəlkə bombalarla, gedinən raketlərlə, göydən, uçaqlardan tökülən bombalarla onları hədəf tuturlar və insanlar qəddarcasına orada ölürlər. Və demək olar ki, Qəzziyə saldırı bir çıldırmadır səhvinistlərin tərəfindən. Ona görə ki, səhvinistlər baxmayaraq 4 aya yaxın bu müharibəni başlayıblar və 30 min nəfərə yaxın insan öldürüblər. Vəli elan edilədikləri hədəflərin heç birisinə çata bilməyiblər. Onlar demək olar ki, əldə elədikləri bu 4 ayda tam bir məğlubiyyət. Bunu yada salmalıyıq ki, bu vəziyyət təhvilistlər üçün çox acınacaqlı və çox qırıcı və təhqir edicidir. Ona görə ki, keçmiş sənələrdə, yəni 6 günlük müharibə məşhur ərəblərlə İsrail müharibəsində, bu rejim hələ bu qədər güclü olmadığı dövrdə Ərəb dövrəsində olan bütün qudrətli Ərəb ölkələrinin hamısını birlikdə məğlub eləmişdi. Yəni ondan əvvəlki və ondan sonraki müharibələrdə də yenə həməşə bu İsrail idi ki, müharibələrdə qalib çıxırdı, çox sürətlə öz istədiyini əldə edirdi. İndi o keçmiş qudrətli Ərəb dövlətləri, o cümlədən Misir yox, Suriya yox, Libya yox, Əl-Cəzirə yox, azdan çoxdan İraq da yox, tam Filistininin hamısı da yox. Bəlkə Filistinlilərdən az hissəsi, onun bir 20-30 faizi Qəzzədə olan bir Filistinlilər bu gün səhnisinin müqabilində dayanıblar və tam bir direniş həmasəti orada göstərirlər. Tam bir direniş nümayişi orada cəmaatın önünə sərflər, dünya önünə sərflər ki, bir xalq nə cür müqavimət göstərə bilər. Yəni, Sayonistlərin hədəfləri, təsəvvürləri, xiyalları belə idi ki, gedəcəklər Qəzviyə, orada çox yüksək dərəcədə bir xuşunət, bir acımasızlıq və rəhimsizlik göstərəcəklər və onun sayəsində Filistin, yəni Qəzza xalqı bezəcək və bəlkə də özləri Həmas qüvvələrin tutub onlara təhvil verəcəklər. Yəni, onlara belə ərsəni onlar üçün belə dar eləyəcəklər, onları belə bir çətin şəraitdə qoyacaqlar, belə qırğın bir vəziyyət yaradacaqlar ki, onların dözüm dərəcəsini keçəcək və onların dözüm bağı qırılacaq və onlar təslim olacaqlar. Heç bəlkə İmas qüvvələrində, yəni İmas deyəndə Əl-Qəssam duayları üzvlərində onlara təhvil verəcəklər ya yerlərin deyəcəklər. Vəli bunların heç birisi olmayıb. Yəni, Qəzza xalqı özündən çox yüksək səviyyədə bir müqavimət və bir iman göstəribdir. Vaqiən təəccüblüdür tarix boyunca belə bir müqavimət. Hətta küçük uşaqlarda olan müqavimət və onlarda olan səbr və onlarda olan dözüm və eyni halda öz balalarından, yəni mücahid balalarından Əl-Qəssam tuğayları üzvlərindən himayəsi doğrudan da təəccüb edici.
Evet.
Başqa məsələ də eyni halda budur ki, orada olan müharibədə indi şərait belədir ki, Həmas üzvlərin İsrail ala bilməyib, tuta bilməyib heç qüvvələrin. Bəlkə onlar da hələ də saldırı bir vəziyyətdədirlər. Yəni, hələ də raket vırırlar, hələ də İsrail qüvvələrin kəminə salırlar orada. Və bu, İsrail üçün çox acınacaqlı vəziyyətdir və bu çətin şəraitdə təbiidir ki, onlar daha xuşunətin, daha qəddarsızlığın yüksəyə çıxardıblar və vəziyyət çox acınacaqlıdır.
Dəyərli dinləyicilər, bu söhbətimizdə İsrailin Refah bölgəsinə saldırıları konusu ətrafında uzman konuğumuz siyasi analist Sən Rəhmətullah Şərifinin görüşlərini dinlədiniz. Reportajımızın ikinci və son bölümünü yarın akşamki ayında İsrailin Qazze'de sürdürdüğü cinayetler konusunda sizlerle paylaşacağız. Bugünkü sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 29 Mehmen 1402, Hicri Kameri 8 Şaban 1445 ve Miladi 18 Şubat 2024 Pazar. ...46 yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Behmen 1356'da İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kenti halkı Kutsal Kum kentinde Hicri Şemsi 19'de 1356 yılındaki katliam şehitlerinin anısı için ulema ve din adamlarının davetiyle Tebriz'in büyük camisinde toplandı. Bu merasim Tağut Şahı'nın güvenlik güçlerinin şiddete başvurmaları neticesinde kent genelinde geniş ayaklanmaya dönüştü. Bu ayaklanmanın had safhaya ulaşması, Şah rejiminin paniğe kapılmasına neden oldu ve bu olayı saptırmak için riyakarca davrandı. Tebriz kıyamı aslında İran genelinde Şah'a karşı kıyamlar ve ayaklanmaların yoğunlaşmasına neden oldu. Tebriz halkının kıyamı, İran milletinin Şahlık rejiminin zulmüne karşı uzun vadeli mücadelelerinin sürmesinin simgesi haline geldi ve İran'ın Müslüman halkının sonraki kıyamlarına da kaynaklık etti. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 29 Mehmen 1357'de İslam devriminin zaferinden bir hafta sonra İslam devriminin zaferinde önemli katkıları olan ve rahmetli İmam Hümeyni'ye yakın olan İran'ın önde gelen siyasi, dini ve bilimsel şahsiyet lerinden oluşan bir grup İslam Cumhuriyeti Partisi'ni kurdu. Bu partinin kurulmasından güdülen asıl hedef İslam devrimine vefakar güçler arasında birliktelik ve işbirliğinin oluşması ve İslam hükümetini işlerlik kazandırılması ve anayasa uyarınca İslam Cumhuriyeti hükümetinin kurulmasıydı. İslam Cumhuriyeti Partisi'nin ilk kurucuları arasında Şehit Ayetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Beşti, Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi, Ekber Haşimi Refsencani, Seyyid Abdülkerim Musevi Erdebili ve Muhammed Cevat Bahüner bulunuyordu. Bunlar diğer inkılapçılarla işbirliğinde bulunup fikir alışverişinde bulunmaları dahilinde İslam inkılabının kader belirleyici dönemlerinde anayasanın hazırlanması ve İslam nizamı erkanlarının oluşması ve İslam Cumhuriyeti'nin fikri temellerinin savunulması ve İslam toplumu ve dini halkçı nizamının Marksist ve liberal ve milliyetçiliğe karşı kemale ermesi için önemli katkılar vardı. Bu yüzden yabancı güçlere bağlı sapkın çeteler İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıktı ve inkılap ve partideki etkili şahsiyetleri şehit etti. Bu parti 11 Hordat 1366'da Merkez Konsey üyelerinin isteği ve rahmetli İmam Hümeyni'nin onayıyla faaliyetlerine resmen son verdi. Yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Şaban 1405'te Arap dünyasının ünlü araştırmacısı ve yazarı Esed Haydar vefat etti. Esed Haydar olarak bilinen Şeyh Abdullah Haydar Hicri Kameri 1320'de de Necef'te doğdu. Irak'taki Şii alim ve araştırmacılardan biri olup Ayetullah Hekim ve Ayetullah Hoy gibi Necef hocalarından eğitim aldı. Şeyh Esed'in Allame Emini ile olan ilişkisi İmam el-Sadık kitabını yazacak kadar Ehl-i Beyt'in tarihine aşina olmasını sağladı. Keşifel Gıta Mektebi, İmam Ali Aleyhisselam'ın türbesi ve evinde çalışma grupları vardı ve her akşam bilimsel tartışma bittikten sonra Bağır Şerif Kureyş, Seyyid Ali el-Baka ve Seyyid Dahil el-Baka gibi alimler ziyarete gelirdi. Evini ve eski kitaplarla dolu kütüphanesini kullandı. Esed Haydar aynı zamanda şiir ve edebiyata da ilgi duyardı ve Necef Eşref Edebiyat Kurumu'nun üyesiydi ve bilimsel ve edebi toplantı ve kongrelere katıldı. Şeyh Esed Haydar'ın 6. İmam Sadık Aleyhisselam'ın kişilik boyutlarının yeni ve kapsamlı bir analizini ele aldı. El-İmam el-Sadık ve el-Erba, Şeyh Esed Haydar'ın en ünlü eseridir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
İsrail artık dünyanın çağrılarını duymak zorunda.
Star.
CHP'de tüm hesaplar 1 Nisan sonrasına. Yeni yol arayışları başladı.
Karar.
Göçük altında kalan işçinin yakını konuştu. Çatlamalar birkaç gündür varmış.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Zeki Ceyhan, 16 Şubat tarihli Milli Gazete'de En Büyük Sorunlar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yandaşların en büyük sorunu birbirlerine güvenememeleri ve dün yerlere göklere sığdıramadıkları insanları bugün yerin dibine batırmaya çalışmaları olsa gerek. Yerel seçim öncesinde her parti ince hesaplar içinde. İktidar partisi AKP'de öteki partiler gibi hesap kitap peşinde. Seçimleri gösterdikleri adayların kazanması için çeşitli kesimlerden destek arayışı içindeler diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bunun içinde farklı siyasi partiler ile görüşme halindeler. Elbette bu çok normal bir olay. İktidar partisi AKP'nin Cumhur İttifakı'nın öteki ortağı MHP'nin yanı sıra başka partilerle de müzakere içinde olmasından doğal bir şey düşünemiyoruz. Bizim takıldığımız, daha doğrusu eleştirdiğimiz konu, İktidar Partisi AKP'nin yandaşlarının bu müzakereler sırasında sergiledikleri birbirine taban tabana zıt tavırlar. Bir siyasi parti şayet kendilerine kayıtsız şartsız teslim olmuşsa onu göklere çıkarıyorlar. Metiye üstüne metiye düzüyorlar. Ama o siyasi parti müzakereler sonunda ben kendi başıma hareket edeceğim derse bu defa kıyametler koparıyorlar. O siyasi parti hakkında bildikleri ne kadar kirli çamaşır varsa hepsini ortaya döküyorlar. İşte bu noktada tavır değişikliğine bakıyor ve diyoruz ki yandaşların en büyük sorunu bu. Madem o siyasi partinin böylesine kirli çamaşırları olduğunu biliyordunuz da niye baştan bağrınıza basıyorsunuz? Niye onları yerlere göklere sığdıramıyorsunuz? Yandaşların kirli çamaşırlarını bildikleri partiler yanlarında oldukları zaman sessiz kalmalarını nasıl değerlendirmek lazım? Yani onların yanlarında yer alıp seçimleri kazanmalarına destek vermiş olsalardı, nazarlarında aklanmış mı olacaklardı? O zaman siyasi partilerin kirli çamaşırları bilindiği halde görmezden mi gelinecekti? Böylesine kirli çamaşırları olan siyasi partilere müzakerelerin başında sizinle bir birlikteliğimiz olamaz diye net tavır koymak daha etik olmaz mıydı? Böyle yapılmayıp birlikte olunca kirli çamaşırlara sessiz kalmak ama ayrılınca mangalda kül bırakmamak o kirli çamaşırlara ortak olmak anlamına gelmiyor mu? Kuşkusuz yandaşlar izlemiş oldukları politikalarda bu gibi tavırlar değişikliğine gitmedikleri sürece çok daha tutarlı olacaklardır.
Cefer İhran 16 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde demokratikleşmek için başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. 16 Nisan 2017'de referandumun sonrası 9 Temmuz 2018'den itibaren uygulamaya başlanan ve dünyada hiçbir benzeri olmayan Türk tipi tek kişilik ucube otoriter rejim ile Türkiye'de demokrasi ve hukuk bütünüyle rafa kalktı. Ucube rejim, yasa gereği geçersiz olan 2,5 milyon mühürsüz oyun sandıkların açılmasına 5 kala tepeden talimatla kanuna açıkça aykırı olarak geçerli sayılması ve %50'den fazla oy alındığı duyurusuyla atı alan Üsküdar'ı geçti. Oldu bittisiyle dayatıldı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Tek kişilik rejimin ruhuna uygun olarak bütün devlet imkan ve araçları sonuna kadar tepe tepe kullanılarak partizanlığa alet edildi, ediliyor. İktidara iliştirilmiş havuz medyasının tamamen uyduruk canhıraş yandaş yayınları bir yana, milletin verdiği vergilerle yayın yapan devletin kanalında, iktidar cephesinin Cumhurbaşkanı adayına 58 saat verilirken demokratik muhalefetin ortak adayına 48 dakika süre verildi. Aynı haksızlık ve hukuksuzluklar tam gaz devam ediyor. Bu arada Türkiye Demokrasi Endeksinde 167 ülke arasında 103. sıraya, hibrit otoriter rejimlerin hüküm sürdüğü çoğu kargaşa ve iç savaş kaosundaki Orta Afrika ülkeleri arasına düşmüş. Keza Hukuk Endeksinde 140 ülke arasında 116. sırada, yolsuzluklarla mücadelede şeffaflıkta dipte kalmış, yeni ve ek ağır vergilerle peş peşe fahiş zamlarla enflasyonda, pahalılıkta dünya dördüncüsü, Avrupa birincisi durumuna düşülmüş. Ya da gün aşırı otomatik zamların akaryakıtın %400 pahalanması, daha Kasım 2021'de dönemin Hazine ve Maliye Bakanı'nın dolar 10 lira olacak, 15 lira olacak diyorlar, daha çok beklersiniz tepkisine karşılık, doların 30 lirayı aşması, %8,5 olan faizin 7 ayda %45'e, gerçekte %60-70'lere dayanmasında açığa çıktığı gibi. Bütün bunlara rağmen halen tarihimizin en büyük demokrasi atılımını yaptık yanıltmalarıyla, lisan-ı siyasette lafız mananın zıddıdır sözündeki mana katmerleşti. Birin çelişkinin ardı arkası kesilmedi, nedeni ise tam tersi yapıldı, yapılıyor. Gören o ki bu seçimde de aynı haksızlıklar dayatılıyor. Gün geçmiyor ki iktidar partisi belediyelerin, kamu kurumlarının araçlarını propagandasında kullanılmasın. Bütün milletin gözü önünde depremin en çok tahrip ettiği Hatay'da, mahalli seçimlerde adayımızı seçmezseniz size hizmet gelmez anlamında konuşan ve Hatay'a geldi mi diye siyasi şantaj savuran Cumhurbaşkanı, birkaç gün sonra bu kez bir başka şehirde muhalefeti "o yoksa hizmette yok" demekle suçluyor.
Tahran Radyosu. Akın Aydın, 16 Şubat tarihli Yeni Mesaj gazetesinde Erdoğan 6 Şubat'ı da unutturdu başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Evet, büyük bir afet yaşadık. Yaşamayı da devam ediyoruz. Başta Erdoğan olmak üzere siyasilerin gündeminde bu acılar var mı? Deprem var mı? Yok. Andılar ve unutturdular. Nasıl mı? Gidin bir yıl geriye. Bölgedeki insanlarımız, can, milletimiz ise seferberlik derdindeydi. Depremzede kardeşlerimiz devlet nerede diye feryat ediyordu. Sayın Erdoğan ise bu feryatlara ve ahlaksız ve namussuz diye karşılıyor ve hepsini not alıyoruz diyerek milletimizin acısını bile dile getirmesine engel olmaya çalışıyordu diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir yıl geçti ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gitti. Yaptığı konuşmalara bakın. Verdiği sözlerin hiçbirini hatırlatarak "size şu sözü verdik ve yerine getirdik" cümlesini duyamazsınız. Duyduklarınız ise irademizi aşan sebepler nedeniyle gecikmeler olmuş olabilir. Yani kader planı mantığının içinde kurulmuş cümlelerdi. Ardından ise geçen bir yıl içerisinde neler yaptıklarını üstüne basa basa tekrarladı. Ama verdiği sözlerle gerçekleşenleri yine karşılaştırmadı ve yine geleceğe söz verdi. Dün belli, her şey ortada ve Sayın Erdoğan dedi ki, böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktu. Bunu ülkemize gelen yabancıların bizzat kendilerini söylüyor. Diğer taraftan, AKP'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de ev sahipleri eğer ölüleri de yoksa vallahi yıkıldığı iyi olmuş, bize villa verdiniz diyor. Vay be! Erdoğan ve ittifakı yaptıklarıyla övünürken muhalefet ise her zamanki gibi yapılmayanları biz gazeteciler gibi dillendiriyor ama ne yapılması ve nasıl yapılacağını dile getiremiyor. Çünkü onlar da iş bilmiyor. Erdoğan ve iktidarı yapması gerekeni yapmamıştır. Şu rakamı iyi okuyun. Okudunuz mu? Kaç? 563 milyar, hem de dolar cinsinden. faiz karşıtı Erdoğan iktidarının 21 yılda faize ödedikleri para, yani yılda ortalama 27 milyar dolar, yani 8-10 milyar TL faiz ödeyen Erdoğan ve iktidarı, afet bölgesine bir yılda yapılan 100 milyar TL civarındaki yatırımları, böyle bir felaket karşısında Türkiye'den daha hızlı refleks verecek bir ülke yoktur. Bunu ülkemize gelen yabancıların bizzat kendileri söylüyorlar sözleriyle aklıyor. Erdoğan ve iktidarı bir yılda faize verdikleri parayı depremzede kardeşlerimize vermemiştir. Erdoğan ve iktidarı bir yılda kur korumalı mevduatta, yani zenginlerin parasına verdikleri kar payını depremzede kardeşlerimize vermemiştir. Erdoğan ve iktidarı bir yılda yandaş müteahhitlere verdikleri kar garanti ücretlerini depremzede kardeşlerimize vermemiştir. Yazımı BTP lideri Hüseyin Baş'ın cümleleriyle bitiriyorum. Depremin bu kadar yıkıma sebep olmasına göz yumanın da, depremde oluşan yıkımdan fayda sağlamaya çalışanın da, deprem gerçeğini hala siyasi rant olarak kullanan da hesap vereceği bir gelecek diliyorum.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Birin birle eşit olmadığı nokta.
Değerli dinleyiciler, birin birle eşit olmadığı nokta isimli özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde Gazze Savaşı ile ilgili konuşmaya çalışacağız.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
...7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonunu ve devamında Siyonist rejimin Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırıma dayalı saldırısının ve vahşi suçlarının ardından Siyonist rejimin savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı savaşının gerçekleri tersine çevrildi ve çarpıtılmaya çalışıldı. Filistin halkı ana akım Batı medyasının gündemi haline geldi. Çoğunluğu Siyonist lobilerin etkisi altında olan Batı'nın ana akım medyası son 70 yılda gerçeği çarpıtmak, yalan haberler yaymak, olayları tersine çevirmek ve Filistinleri şeytanlaştırmak gibi sinsi hedefe yönelik stratejiler benimsedi. Bu medya akımı Filistin meselesine dair kendi istedikleri anlatıyı izleyicilerin zihnine yerleştirmeyi amaçlamış ve İsrail tacizini haklı çıkarmaya çalışmaktadır. Bu stratejide Filistin halkı normları yıkan eylemleriyle sözde İsrail'in Siyonist vatandaşların medeni ve demokratik yaşamını tehdit eden medeniyetsiz ve tutarsız insanlar olarak tanıtıyorlar. Bu strateji iyi batılı Hristiyan ve terörist Müslüman söyleminin diğer versiyonudur.
7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufanı operasyonu sonrası Siyonist rejimin Gazze'deki Filistin halkına yönelik soykırım eylemleri ve vahşi suçlarının işlemeye başlamasının ardından Siyonist rejimin savunmasız ve ezilenlere karşı savaşının gerçekleri tersine çevrilmeye başlandı. Filistin halkı Batı medyasının gündemi haline geldi. Bu gündemi hayata geçirmek için Gazze'nin masum halkına karşı Siyonist savaşın başladığı ve Gazze'ye sürekli roket saldırılarının düzenlendiği 7 Ekim'den bu yana hep gerçekler ters yüz gösterilmeye çalışıldı. 7 Ekim'den yalnızca 6 hafta sonra İsrail 22 binden fazla kişiyi öldürerek şimdi de şehitlerin sayısı 30 bini aşarak Gazze'ye bomba atmaya devam etti.
Batı medyası bu savaşın gerçeklerini alt üst ederek yeniden çarpık bir şekilde olayı anlatmak için çeşitli yöntem ve teknikleri benimsedi. Bu medya akımı Siyonist rejim İsrail'in Gazze'deki savaşı ve Filistin halkının acımasızca öldürülmesi haberlerini çarpıtarak kamuoyunu ve izleyicilerini yanıltmayı amaçlamaktadır. Reuters, Fox News, CNN, NBC News, BBC News, New York Times gibi Batı medyasındaki haberlerin ve yazılı ve görsel haberlerin incelenmesi, Gazze Savaşı ile ilgili bu akımın İsrail'in suçlarını ve insani cinayetlerini gizlemeye yönelik yanıltıcı taktiklerini ortaya koyuyor.
Batı medyasının Gazze Savaşı konusunu ele alırken en çok kullandığı taktiklerden biri abartma, belirginleştirme ve küçümseme ve küçük gösterme tekniğiydi. Bu teknikle Siyonist rejimin ağır bombardımanlarına ve Gazze'de binlerce çocuğun şehit olmasına rağmen batılı ana akım medya onu gizlemeye ve hafif göstermeye çalışıyor. Filistinli şehitlerin sayısı ise en yüksek ve inanılmaz rakamlara ulaşmışken Gazze'de ev ve hastanelerin yıkılmasıyla ilgili haberlerin yayımlandığı bir dönemde Batı medyası bu suçların faillerini rejim olarak tanımlamak yerine Hamas hareketini suçladı ve suçluyor. Siyonist rejim İsrail'in suçlarının küçümsenmesi en başta da New York Times'ın haberlerinde çok belirgindir.
Batı medyası Hamas'ı suçlayarak İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmaya ve kamuoyunu Siyonistlerin Gazze'de giderek artan şiddeti ve suçlarından aklamaya çalıştı. Tabii bu noktada CNN International da bu kategoriye giriyor. NBC News gibi bazı batılı medya kuruluşları da sürekli olarak adam kaçırma ve esir alma konusunu gündeme getiriyor ve Hamas'ın işgal altındaki topraklara yönelik saldırısının ana hedefi olarak rehine almak olduğunu öne sürüyor. Vurgulama ve abartma taktiğiyle rehineler meselesinin bir gerekçe olarak gösterilmesi, Batı medyasında batılı kamuoyunun duygu ve hislerini harekete geçirmek amacıyla sürekli uygulanan bir tekniktir. Örneğin Reuters haberinde rehinelerin durumu hakkında bilgi verenlere Siyonist rejimin vereceği ödülden bahsediliyor ve bu olay olumlu bir gelişme olarak gösteriliyor. Sanki teröristlere karşı bir eylemde bulunuluyor. Batı medyasının bugün Gazze'de yaşananları tersine çevirmek için kullandığı yöntemlerden ve tekniklerden biri de karşılaştırma tekniğidir. Karşılaştırma taktiğinde Batı medyası aynı olmayan ve yalnızca aralarında benzerlikler bulunan iki olayı karşılaştırır ve çarpık bir şekilde bu karşılaştırmayı doğru göstermeye çalışır. Bu teknikte kesin olarak olmuş bir olay, İzleyicide uyandırılması gereken başka bir olayla karşılaştırılır. Batı medyası Hamas ile IŞİD'i karşılaştırmak için bu tekniği kullandı. Bu stratejiden hareketle Batı'nın ana akım medyası sosyal ağlardan televizyon ağlarına ve uluslararası kampanyalara kadar mevcut tüm propaganda araçlarını kullanarak Aksa tufanını bir terör operasyonu gibi göstermeye ve sabotaj girişiminde göstermeye çalışmıştır. Buna göre Filistin Direniş Cephesi'nin performansı IŞİD'in aynısı olduğu zihinlere aşılanmaya çalışıldı ve bu şekilde dünya kamuoyunda Hamas ile IŞİD arasında bir nevi benzerlik oluşturmaya çalışıldı. Halbuki durum tam olarak farklıydı. Aslında bu ikisinin aralarında hiçbir benzerlik olmamasına rağmen, daha doğrusu IŞİD dünyanın farklı bölgelerinde insanları katleden bir terör örgütü iken, Hamas Filistinlilerin işgal altındaki topraklarını almak için İsrail'e savaşmaya çalışan haklı bir yapıdır.
Tahran Radyosu.
İnsanlıktan çıkarma ve şeytanlaştırma, Gazze'deki son olaylar karşısında çoğu Batı medyasının öne çıkan diğer teknikleri oldu. Şeytanlaştırma tekniğinde Batılı medya ve psikolojik savaş uzmanları hedefi genel olarak izleyicinin zihninde Filistin direnişi ve savunucularını itibarsızlaştırmaya ve onlara şeytani bir yüz vermeye çalışıyor. Şeytanlaştırma tekniğinde rakibi hırsız, katil, yalancı ve benzeri olumsuz niteliklerle etiketleyerek onlara karşı insanlık karşıtı ve şeytani önlemlerin kullanılmasına zemin hazırlanmaya çalışılmaktadır. Başkalarının ihtiyaç ve duyguları ile bağlı sert, zalim ve düşüncesiz bir imaj sunmaya çalışmak da bu kategoriye girer.
Hedef Filistin halkının meşru savunmasını ve kutsal amacını insanlık dışı hale getirmesi olsa da, aralarında 11 binden fazlası çocuğun da bulunduğu 30 binden fazla insanın katledilmesi bu siyasetin nedenli kirli olduğunu gösteriyor. Batı medyasına göre bu insanlar Hamas'a oy verdiler. Hamas gibi teröristler ve öldürmeleri önemsiz. İnsanlıktan çıkarma ve şeytanlaştırma tekniğinin boyutları incelendiğinde anahtar kelime olan Hamas isminin neden aynı zamanda kullanıldığı tamamen açıktır. Terörizm ifadesi bundan sonra daha da fazla Batı medyası tarafından kullanılmaya başlandı. Fox News bu medya yöntemiyle Hamas'ı terör örgütü olarak adlandırarak İsrail'in Gazze'ye yönelik kuşatma, savaş, soykırım ve savaş suçları gibi eylemlerini normal ve meşru kılıyor.
Batı'nın ana akım medyasında Hamas ve Filistin halkını etiketlemek bugünlerde oldukça popüler. Bu teknikte Batı medyası belirli argümanlar ve gerekçeler öne sürerek bazı kişi, grup veya taraflara olumlu veya olumsuz özellikler atfetmeye ve bunu tekrarlama yoluyla insanların zihinlerine kaydetmeye çalışmaktadır. Batı medyası terörizmin yanı sıra demokrat, özgürlükçü, kurtarıcı, ılımlı, İtidallı gibi olumlu ya da terörist, taşçı, aşırılıkçı, faşist gibi olumsuz başlıkları da kullanırken, diğer Batı medya grupları adam kaçıran ve katil kelimelerini bile kullanıyor. Ancak Siyonist rejimin hapishanelerinde hapsedilen binlerce Filistinlerden bahsetmiyorlar. Fox News haberlerinde Siyonist rejimin Gazze'de yaptığı soykırıma değinmeden Hamas'ı sürekli olarak rehineci olarak tanıtıyor.
Batı medyasının Gazze'deki gelişmeler hakkında yanlış bilgi vermek için kullandığı bir başka teknik de gerçekleri çarpıtıp gerçeklerden saptırma tekniğidir. Gerçeğin ve gerçekliğin yansıtılması medyanın önceliği olsa da İşgalci Siyonist rejim İsrail'in masum Gazze halkına karşı yürüttüğü savaşta Batı medyası mazlumun ve zalimin rolünü değiştirmeye çalışıyor. BBC haberinde sözde Hamas terörü ve 11 Eylül felaketinin tekrarından defalarca bahsedildi. Ayrıca Gazze savaşı ile ilgili en önemli konulardan biri de insan hakları meselesi ve Siyonist rejimin masum ve silahsız, savunmasız Filistin halkına karşı işlediği suçlardır.
Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası insan hakları kuruluşlarının son birkaç on yılda İsrail'in Filistin halkının haklarını ihlal eden vahşi eylemlerine ilişkin birçok raporu olmasına rağmen, insanlık dışı, aşağılayıcı, işkence, yerinden itilme, evsizlik, bebek öldürme, sivillerin yargılanmadan infaz edilmesi kayıtlara geçse de Filistin ve Gazze halkının temel ve ana haklarına gereken önem verilmemiş ve bu haklar hep göz ardı edilmiştir. Siyonist rejimin Gazze'deki okul, hastane ve cami bombalamalarının yoğunlaşmasına rağmen son haftalarda bu durum devam ediyor.
İsrail'in kuruluşundan bu yana stratejisi halkın yaşam alanını daraltmak, Filistin topraklarını asıl sakinlerinden boşaltıp Yahudilere ve yerleşimcilere teslim etmek yönünde baskı yapmak olmuştur. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana uygulanan politikanın benzeri bir strateji tarih boyunca hep devam etmiştir. Gazze'de halka dayanılmaz koşullar yaratıp kitlesel göç ve vatanlarını terk etmeye zorlamak amacıyla barınakları ve halkın ihtiyaç duyduğu hastaneler, evler, okullar, alışveriş merkezleri, üniversiteler, camiler ve kiliseler bombalanarak etnik temizlik yapılıyor. 1948 ve 1967'de gerçekleştirilen eylemlerin benzeri, yüz binlerce Filistinlinin yerinden edilmesi ve Filistin'in kalan bölgelerinin de işgal edilmesine neden olmaktadır. Bu işgalcilik ve yayılmacılık siyaseti halen devam ediyor.
Gazze'deki katliamın bir diğer amacı da halkı isyana kışkırtmaya çalışmaktır. Doğal şartlarda sıradan insanlara karşı kazanma gücü olmayan İsrail, her terör örgütü gibi insanları seçilmiş hükümetle yüzleşmeye ve karşı çıkmaya zorlamak ve böylece Hamas'a karşı yeni bir cephe açmak için baskılarını iyice arttırmaya çalışmıştır. Bu arada Batı medyası da Batı kamuoyunu bu güncel ve tarihi gerçeklerden uzaklaştırmak için yan ve marjinal konuları vurguluyor.
Değerli dinleyiciler, birin birle eşit olmadığı nokta isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsurey.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish.ws.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz, ayrıca yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinlemeye sıra geldi.
Altan Erçel isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Her tarafımız insanlar ile dolu. Ancak gönülleri fethedecek gönlü hoş, dili hoş, sohbeti hoş insanlar bize lazım. Gönül insanı olabilmek için evliya ya da peygamber olmak şart değildir. Ancak gönül insanı olabilmek için peygamber ve evliyanın beslendikleri kaynaktan beslenmek gerekir. Çünkü onlar gerçekten gönülleri fethetmek için ömürlerini feda etmişlerdir. Tek dertleri vardı, o da insanları hem bu dünyada hem de ebedi alemde mutlu olabilecek bir yol göstermekti. İmanlarını kurtarmaktı. Bediüzzaman bu konuda şöyle ifade eder: "Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de." Onlar asla makam ve mevki kazanmak için yol göstermediler. Onlar tam tersine, makam ve mevkiye gelince insanlara nasıl davranması gerektiğini halleriyle gösterdiler. Bugün yeryüzünde adalet duygusu yok oldu ise, haramzadeler ile doldu ise, gönül insanlarını örnek almadığımızın bir sonucudur. Gönül insanı muhabbet fedaisidir. Ahlaklı bir insandır. Merhametli bir insandır. Kul hakkına riayet eden bir insandır. Emin bir insandır. Elinden ve dilinden başkasının zarar görmediği insandır. Eliyle, diliyle bir başkasını rencide etmeyen, incitmeyen insandır. Gönül kırmamaya özen gösteren insandır. Gönül kırmakla Allah'ın nazar ettiği bir alanda kalpte yaralanma gerçekleşeceği endişesi taşıyan insandır. Zarif insandır. Davranışlarında kabalıktan kaçan insandır.
Altan Bey, yani gönül insanın çok güzel özelliklerini beğeniyor. Evet, diyor ki elinden ve dilinden başkasının zarar görmediği insandır. Kaç kişimiz gerçekten böyle olabilmişiz şimdiye kadar? Dönüp arkaya baktığımızda elimizden, dilimizden rencide etmediğimiz insan var mı yok mu diye bir hesaplaşsak kendi kendimize.
Aslında böyle olabilmek için çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çok. Her gün vicdan mahkememizi düzenlememiz
aynen,
gerekiyor.
Evet. Bir yerde şey okumuştum. Yatağa girmeden önce bir kendinizi 24 saatlik yaptıklarınızı bir yargılayın. Nerede kendine hak veriyorsunuz?
Gerçekten
kendi vicdanınızla hesaplaşın.
Vicdanımız
diyordu.
Yanılmaz bir yargıçtır.
Tabii ki orada da insaflı olabilirsek. Yani ben şunu bu yaptım. Tabii ki ben bunu yapacağım. Karşımdaki insan bana bu kötülüğü yaptıktan sonra ben hiçbir şey yapmayacak mıydım falan gibi.
Tabii yani akıl ve insaf çerçevesinde.
Evet, gönül insanı olabilmenin başka şeylerini de anlatıyor Altan Bey. İzin verirseniz ben devam edeyim. Diyor ki buna mukabil şefkatle beraber bulunmayan kişilik hallerinden de söz edilebilir. Mesela kibirle şefkatin yan yana bulunması mümkün değildir. Nefsaniyeti ön planda olan bir insan ile şefkat arasında derin uçurumlar vardır. Bencillik, hodgamlık da aynı manaya gelen kişilik zaaflarıdır ki bunlar da insanla şefkat arasına aşılması güç mesafeler koyar. Katı kalpli, sert mizaçlı olmakla da şefkat kolay barışmaz. Merhametsizlikle şefkatsizlik de at başı gider. Kin ile şefkat de bir arada olmaz. Öfkenin içinden de şefkat çıkmaz. Altan Bey, çok teşekkür ediyoruz ve şu güzel mektuplarının devamını temenni ediyoruz.
Elif Aydar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Yolculuğumuzda kendimiz var isek sorunlarımız da bulunuyor. İnsan ne yaparsa yapsın bir başına değildir. Eylemleriyle bir hal üzeredir. Bu, onu dalgınlıklara kapılmadan kendisini koruyor olması, sakınması yolculuğu boyunca kendisini hem güçlendirir hem de varmak istediği yere sağlıkla varmasını sağlar. İnsan eylem halindeyken onun kuşkularını artıran, yönünü başka yönlere çeviren bir sürü neden olur. Bunlar ister bir başına olsun, isterse olmasın, kimi zaman olan dalgınlıklar, istekler ve hırslar yön değiştirmesine neden olur. İnsan kendisinin şeytanı olmadan yoldan çıkmaz. İnsanlık içinde türlü oyunlar bulunur. Her insan tekinin kendine göre bir yolu vardır. Bu yollar ister iyilikler, isterse kötülükler için olsun. Onun için yol yoldur ve gitmesi gereklidir. İnsanlığın tuzağı kendisidir. Kendi kendisinin şeytanıdır. Çok güzel
evet,
anlatmış.
Evet, ne düşünüyorsunuz Elif Hanım'ın? İnsanlığın tuzağı kendisidir. Kendi
gerçekten
kendisinin
öyle.
Şeytanıdır.
Gerçekten öyle.
Yani biraz da daha önceki mektuba, Altan Bey'in mektubuna dönüyor. Eğer hani elimizden ve dilimizden başkasının zarar görmediği insan olabilirsek, kendi tuzağımıza, kendi şeytanımızın tuzağına düşmeyiz
aslında
herhalde.
Aslında insan dikkat etmese en büyük düşmanı kendisidir yani.
Tabii
hayatında.
Ki. Evet. Şöyle devam ediyor Elif Hanım. Şeytan insan içine girince türlü kuşkular, oyunlar, tuzaklar, hırslar oluşur. Kendini bunlara kaptırınca artık gözü görmez, kulağı duymaz, duyduklarını bir anlamda yitirir. Bütün amacı bu olumsuzlukların tuzağında arzu ettiklerine kavuşmasıdır. İnsan kendisiyle sınanma halindedir. Bu hayatın hemen her anında dikkat gerektirir. Gözlerin açık olmasını, duyarlılıklarının titizliği ve varlığı onu dikkatli olmasını sağlar. İnsan kendisine ne kadar güvenirse güvensin, olumsuzlukların, kuşkuların ve tuzakları ve oyunlarıyla iç içe olur. Olumsuzluklar onun için bir süreliğine birer oyun ve eğlence olur. Bundan da haz alır. Bazen kendisini öylesine kaptırır ki nereye doğru gittiğinin farkında bile olmaz. O yolda alabildiğine zenginleşebilir, servet, makam ve türlü dünyalık onun için var olur. Oysa o, içinde barındırdığı şeytanla bir yere kadar yol alır. Bu yol nereye kadardır, nasıldır çok da umursamaz. Gün gelir ki yolun sonuna gelindiğinde her şey geçmiş ve bitmiş olur. Yeniden yola başlamasının ne zamanı ne de olanağı vardır. İnşallah biz noktaya gelmeden önce Elif Hanım'ın söylediği hani geri dönülecek zamanımız olmadığından önce kendimize varır ve kendi içimizdeki şeytanı öldürürüz ve ona kanmayız.
Evet,
öyle umut ediyoruz ve Elif Hanım'ın mektuplarının devamını diliyoruz.
Nilgün Şimşek isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Kur'an, telkin ve teklif ettiği adil düzen ve hedef aldığı kitle itibariyle sadece gönderildiği asrın insanına değil, daha sonraki asılların insanlarına da hitap eden evrensel bir kitaptır. İnsanın görevi ise, Kur'an'ın bildirdiği hak ve adalet esaslarına bağlı kalarak yeryüzünde adil bir düzen kurmaktır. Müslüman toplumun yeryüzünü ıslah etmesi, bozulma ve yozlaşmayı ortadan kaldırıp orada sağlam bir sosyal düzen kurması insanlık ve Müslümanlık görevidir. Bu görev, büyük ölçüde Müslümanların siyasi açıdan örgütlenmesi ve emaneti yani kamu yönetimini ehline vermeleriyle yerine getirilmiş olur. Siyaset konusunda günümüz Müslümanlarının kafası epeyce karışıktır. Kimilerinde Müslüman siyaset yapamaz diye bir kanaat vardır.
Neden böyle söylediklerini biliyor musunuz? Böyle bir şey düşündüklerini. Hani sanırım şey diyorlar, siyaset dünyası yalan dolan dünyasıdır. O yüzden Müslüman siyaset yapamaz diyorlar. Halbuki siyaseti o anlamda bakmasak, bizim büyüklerimizin söylediği gibi bizim dinimiz siyasetimizdir, siyasetimiz de dinimizdir. Yani dinimiz üzerinde siyaset yaparsak, dünya bence çok daha güzel bir dünyaya dönüşür.
Yani bunlar birbirinden yani ayrılamıyor yani, kenetlenmiş.
Tabii ki eğer birbirine, hani dediğim gibi dinimiz üzerinden siyaset yaparsak, hani dini siyasete uydurmak değil de dinimiz ne deyiz, ne diyorsa o yolda siyaset yaparsak,
evet,
her şey çok daha farklı olabilir, çok daha tabii iyi ki olabilir.
Tabii ki.
Neyse, Nilgün Hanım şöyle devam ediyor. Bu kanaat sahipleri bunu Kur'an'dan ve sünnetten veya salim bir fıkıhtan çıkarmış da değillerdir. Bu tam bir cehalet ürünü bir kanaattir. Genel olarak hiçbir tasnif yapmadan siyaset kavramıyla ifade edilen görev ve hizmetlerden uzak durmak Müslümanlıkla bağdaşmaz. Tevhid kelimesiyle kendisini İslam ile bağlayan her Müslüman, fert ve toplumları İslam'dan uzaklaştırmak için benimsenen şeytanca siyaseti reddetmek, fert ve toplumları hayra ve adalete çağıran İslamca siyasete tabi olmak zorundadır. Nilgün Hanım'a da çok teşekkür ediyoruz ve tüm dinleyicilerimizden bize mektup ve mesaj göndermelerini diliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsule.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-2122-16-2753 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395/6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parsü'de yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Programımızın sonunda Adnan Günyüz, Emre Nazlı ve Ajda Doruk adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.rib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından da takip edebilirsiniz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Savunma Bakanı Arman ve Azerbaycan füze sistemlerinin hedefleri mümkün olan en kısa sürede imha ettiğini belirtti. Tuğgeneral Heyderi Taliban'a hitaben sınırların kapatılmasına karar bizimdir dedi. Nizam maslahatını belirleme konsey üyesi Hüccetül İslam Mesbahi Mugaddam 86. filonun dünyayı dolaşma misyonunu önleyici bir eylem olduğunu belirtti. Uluslararası Adalet Divanı işgal rejimine acil çağrıda bulundu. İntifada ve Kudüs Karargahı Komutanı Başkanı Gazze Savaşı'nın asıl kaybedeninin Siyonist rejim olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullah'ı Siyonist rejimin 3 üssünü yeni roketlerle saldırdı. Gazze'yi bombalı saldırıda 10 Filistinli şehit oldu. Siyonist esirlerin serbest bırakılması için Tel Aviv'de geniş gösteriler düzenlendi.
G7 grubu Dışişleri Bakanları İsrail'in Refah'a olası saldırısından endişeli. 2023'te Avrupa'ya 92 milyon euro İran fıstığı ihracatı yapıldı ve plaj futbolu Dünya Kupası'nda İran eleme aşamasına yükselmeyi başardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।